Ayrım 15.
Sayfa 165. Ruhu olan hayvanlar, örneğin yılanlar, kuşlar, kertenkeleler, fareler, son derece hareketli olmaları, havada uçabilmeleri, korku ve şaşkınlık uyandıran başka bazı özellikleri sayesinde bedenlerden ayrılmış ruhlara taşıyıcılık etmeye en uygun hayvanlar olarak görünmektedirler. Totem hayvanı, insan ruhunun hayvan şekilleri almasının bir ürünüdür. Böylece Wundt'a göre totemizm doğrudan doğruya ruhlara inanmaya yani animizme bağlanıyor. B ve C. Egzogaminin kaynağı ve totemizmle ilişkileri. Totemizmle ilgili teorileri oldukça ayrıntılı bir şekilde anmakla birlikte, başvurmak zorunda kaldığım kısaltmalar yüzünden bunlar hakkında yeterli bir fikir verememiş olmaktan korkuyorum. Şimdi üzerinde duracağım sorunlara gelince bu konuda sırf okuyucunun yararını düşünerek daha da özetleyici olmam gerektiği inancındayım. Totemli kavimlerin egzogamisi hakkındaki tartışmalar bu konuyla ilgili malzemenin niteliği dolayısıyla büsbütün karmaşık ve çeşitlidir. Hatta hiç abartmasız denilebilir ki karışıklık ve bulanıklık bu tartışmaların en belirgin karakteridir. Fakat izlemekte olduğum amaç bazı ana çıkış yönlerini belirtmekle yetinerek sorun hakkında daha derin bir fikir sahibi olmak isteyenleri sık sık zikrettiğim uzmanlık eserlerine başvurmak durumunda bırakmamı mümkün kılıyor. Bir yazarın egzogami ile ilgili sorunlar karşısındaki tavrı hiç olmazsa belli bir ölçüde onun şu ya da bu totem teorisine karşı duyduğu sempatiye bağlıdır elbet. İleri sürülen açıklamalardan bazısı sanki birbirinden tamamen ayrı iki kurum söz konusu imiş gibi egzogami ile hiçbir ilişkisi olmayan şeylerdir. Böylece birbirinden farklı iki anlayış karşısında bulunuyoruz. Bunlardan biri ilkel görünüşler üzerinde durarak egzogami totem sisteminin temel bir parçası olarak görür. Diğeri ise böyle bir bağlılığı reddederek ilkel kültürlerin bu iki karakteristik yanının ancak bir rastlantı sonucu olarak bir arada bulunduğuna inanır. Fraser son eserlerinde bu ikinci görüşü kayıtsız ve şartsız benimsemektedir. Okuyucudan şunu daima hatırda tutmasını rica ederim ki, diyor Fraser, birçok kabilelerde tesadüfen birleşip karışmış olmalarına rağmen totemizm ile egzogami, kaynakları ve doğaları bakımından temelden birbirinden ayrı şeylerdir. Totem and Exog 1, Önsöz, sayfa 12. Fraser bir güçlük ve yanlış anlama kaynağı olarak gördüğü karşı görüşten kaçınılması gerektiğini açıkça söylüyor. Başka bazı yazarlar ise Fraser'in aksine olarak egzogamide totemizmin temel fikirlerinin bir sonucunu görmektedirler. Nitekim Durkheim, bu konudaki çalışmalarında toteme bağlı olan tabunun erkekle aynı toteme mensup bir kadın arasında cinsel ilişki yasağını zorunlulukla içermesi gerektiğini göstermiştir. Dipnot 1. Le Anne Sociologie 1898-1904. Totem erkekle aynı kandan olduğundan aynı toteme mensup bir kadınla cinsel ilişkide bulunmak ağır bir cürüm işlemektir. Bu yasak özellikle bekaretin giderilmesini ve adet halini göz önünde tutuyor gibidir. Dipnot 2. Fraser'de Durkheim'ın fikirlerinin eleştirine bakınız Totem and Exog 4.101. Bu noktada Durkheim'le aynı fikirde olan Lang, aynı kabileden olan erkeklerle kadınlar arasında cinsel ilişkide bulunma yasağını bir nedene dayandırmak için kan tabusunu öne sürmeye bile gerek olmadığını düşünüyor. Dipnot 3. Secret of Totem, sayfa 125. Örneğin totem olan ağacın gölgesinde oturmayı yasaklayan genel totem tabusu bu iş için yeterlidir. Aynı yazar egzogaminin kaynağı hakkında başka bir teori ileriye bakınız daha öne sürüyorsa da bu iki açıklama arasında ne gibi bir ilişki bulunduğunu söylemiyor. Zaman bakımından öncelik sonralık sırasına gelince çoğu yazarlar totemizmin egzogamiden önce geldiğini düşünmektedirler. Dipnot 1. Örneğin Fraser adı geçen eser 4 sayfa 75. Totemik klan, egzogamik sınıftan tamamıyla farklı bir toplumsal organizmadır ve bundan çok daha eski olduğuna inanmamızı gerektiren güçlü nedenler vardır. Egzogamiyi totemizmden bağımsız olarak açıklamak isteyen teoriler arasında yalnızca yazarların ensest problemi karşısında aldıkları farklı tavırları aydınlığa çıkaran teoriler üzerinde duracağız. McLennan, egzogamiyi daha eski bir devirde kadın kaçırmanın varlığını ortaya koyar gibi görünen bazı gelenek ve görenek kalıntılarıyla pek zekice açıklıyor. Dipnot 2. Primitive Marriage 1865. Ona göre en ilkel çağlarda kadınların yabancı kabilelerden kaçırılarak elde edilmesi yolunda genel bir teamül vardı ve böylece erkeklerin kendi kabilelerinden kadınlarla evlenmeleri giderek istisnai bir hal aldığından sonunda büsbütün yasaklandı. Dipnot 3. Uygulanmıyor, öyleyse uygunsuz. McLennan bu egzogami adetinin nedenini kız çocuklarının çoğunlukla daha doğar doğmaz öldürülmeleri teamülü yüzünden bu ilkel kabilelerin çektiği kadın kıtlığında buluyor. Biz burada olayların McLennan'ın varsayımını doğrular nitelikte olup olmadığını araştıracak değiliz. Bizim için işin asıl ilgi çekici yanı bu varsayımlar kabul edilse dahi, kabiledeki erkeklerin neden dolayı kendi kanlarından bazı kadınlarla evlenmeyi kendilerine yasakladıklarının ve de hangi nedenle yazarın ensest problemini bir yana bıraktığının anlaşılamamasıdır. Dipnot 1. Prazer adı geçen eser sayfa 75-92. Bu görüş tarzının aksine olarak ve şüphesiz çok daha makul nedenlerle başka araştırmacılar egzogamiyi enseste karşı koruyucu bir kurum olarak görmüşlerdir. Dipnot 2. Bakınız bölüm 1. Avustralya'daki evlenme kısıtlamalarının gittikçe daha karmaşık hale geldiğini göz önünde bulunduracak olursak, Morgan, Baldwin Spencer, Prazer ve Hawitt'in görüşünü paylaşamamazlık edemeyiz. Dipnot 3. Morgan, Ancient Society 1877, Prazer, Totem and Exog 4, sayfa 105 ve devamı. Bu görüşe göre söz konusu önlemler bilinçli, kasıtlı bir niyetin, deliberate design, damgasını taşımakta olup gözettikleri amaca gerçekten ulaşmışlardır. Yoksa hem bu kadar kompleks hem de bu kadar düzenli bir sistemi bütün ayrıntılarıyla başka türlü açıklamaya imkan yoktur. Dipnot 4. Prazer adı geçen eser sayfa 106. Belirtilmesi gereken ilginç bir olay da evlenme sınıflarının kurulmasıyla birlikte ortaya çıkan ilk kısıtlamaların genç neslin cinsel özgürlüğünü yani kız ve erkek kardeşle oğul ve ana arasındaki ensesti hedef aldığı, babalarla kızları arasındaki ensestin ise ancak daha sonraki yasaklarla ortadan kaldırılmış olduğudur. Fakat egzogamik cinsel kısıtlamaları yasa koyucu niyetlere bağlamakla bu kurumların hangi nedenlerle kurulmuş oldukları açıklanamaz. Bizzat egzogaminin kökü olarak düşünülmesi gereken ensest korkusu son tahlilde nereden gelmektedir? Ensest fobisini çok yakın akrabalar arasında cinsel ilişkilere karşı duyulan içgüdüsel bir nefretle açıklamak elbette yeterli olamaz. Çünkü bu neden olarak yine ensest korkusunu ileri sürmek demektir. Kaldı ki deneyimin de gösterdiği gibi bu içgüdüye rağmen ensest modern toplumlarımızda bile seyrek rastlanır bir olay olmaktan uzaktır ve de tarihsel deneyim vaktiyle ensest evlenmelerin bazı ayrıcalıklı kimseler için bir zorunluluk olduğunu bize öğretmektedir. Westermarek ensest korkusunu şöyle açıklıyor. Dipnot 1. Ursprung und Entwicklung des Moral Begriffe 2. Die Ehe 1909. Yine bu eserde yazarın kendi görüş tarzına karşı ileri sürülen itirazlara reddiyesine de bakınız. Çocukluklarından beri bir arada yaşayan ayrı cinsten kişiler birbirleriyle cinsel ilişkide bulunmaya karşı doğuştan bir nefret duyarlar ve bu kişiler arasında genellikle bir kan akrabalığı bulunduğundan bu duygu gelenek ve göreneklerde ve de yasada yakın akrabalar arasında cinsel ilişki yasağı halinde kendisini doğal bir şekilde dile getirir. Havelock Ellis'te Studies in the Psychology of Sex'inde bu nefretin içgüdüsel karakterine itiraz etmekle birlikte şu sözleriyle aynı görüş tarzına yaklaşmaktan geri kalmıyor. Çocukluklarından beri bir arada yaşamış olan kız ve erkek kardeşler ya da genç kız ve erkekler arasında normal olarak cinsel içgüdünün kendini göstermemesi, söz konusu durumlarda çiftleşme içgüdüsünün uyanması için gerekli şartların bulunmamasından ileri gelen negatif bir fenomendir. Çocukluklarından beri birlikte yaşamış kişilerde alışkanlık, görmenin, işitmenin, dokunmanın meydana getirebileceği bütün uyarmaları köreltmiş, bu kişiler arasında cinsel arzulardan uzak bir eğilim yaratmış ve bu arzuları cinsel şehvetin uyanması için gerekli erotik uyarımı meydana getirebilecek güçten yoksun kılmıştır. Ne var ki Westermark'ın böyle bir yandan çocukluklarından beri bir arada yaşamış kişilerin aralarında cinsel ilişkide bulunmaya karşı doğuştan nefret duyduklarından söz ederken bir yandan da bu duyguyu kandaş evliliklerin tür için zararlı olması gibi biyolojik bir olayın psişik ifadesi olarak görmesi çok garip geliyor bana. Bu çeşit bir biyolojik içgüdünün kan akrabaları arasında tür bakımından zararlı olan cinsel ilişkileri yasaklamakla kalmayarak bu bakımdan hiçbir sakıncası bulunmayan cinsel ilişkileri de aynı bir ev ya da aynı bir kabile üyeleri arasında cinsel ilişkileri de yasaklayacak kadar psikolojik tezahüründe yanılabileceğini kabul etmek güçtür. Bu bakımdan Fraser'in Westermark'a yönelttiği eleştiriyi buraya almak zevkinden kendimi yoksun bırakamayacağım. Fraser, günümüzde aynı bir ailenin üyeleri arasında cinsel ilişkilere karşı hiçbir ön yargı bulunmadığı halde Westermark'a göre bu ön yargının bir sonucundan başka bir şey olmayan ensest korkusunun hiçbir zaman bugünkü kadar güçlü görünmemiş olmasını akıl alır gibi bulmuyor. Aşağıdaki eleştiriler ise daha da derindir. Tabu hakkındaki bölümde ileri sürdüğüm kanıtlarla esas noktalarda tamamen uyuştukları için Fraser'in bu eleştirilerini buraya aynen alıyorum. Derinden kök salmış bir insan içgüdüsünün bir yasayla pekiştirilmek ihtiyacında olmasının hikmeti pek anlaşılmıyor. İnsana yemek yemesini, su içmesini emreden ya da ellerini ateşe sokmasını yasaklayan bir yasa yoktur. İnsanlar içgüdüsel olarak doğal cezalardan korktukları için yer, içer ve ellerini ateşten uzak tutarlar. Yoksa içgüdülerine karşı hareket ettiklerinde yasal cezalara uğramaktan korktukları için değil. Yasa ancak insanların bazı içgüdülerinin baskısıyla yapabilecekleri şeyleri yasaklar. Doğanın kendisinin yasakladığı ya da cezalandırdığı bir şeyin yasa tarafından yasaklanmasına ya da cezalandırılmasına gerek yoktur. Onun için bir yasa tarafından yasaklanmış suçların gerçekten de birçok insanın doğal eğilimleri yüzünden kolayca işleyebilecekleri suçlar olduğunu hiç tereddütsüz kabul edebiliriz. Kötü eğilimler olmasaydı suçlar da olmazdı ve suçlar olmasaydı onların yasaklanmasına ihtiyaç kalır mıydı? Şu halde ensestin yasayla yasaklanmış olmasından enseste karşı doğal bir nefretin varlığı sonucunu çıkaracak yerde daha çok insanı enseste iten bir içgüdünün varlığı ve eğer yasa başka birçok içgüdüyü bastırdığı gibi bu içgüdüyü de bastırıyorsa uygar insanların bu gibi doğal içgüdülerin tatmin edilmesinin toplum bakımından zararlara yol açacağını anlamış oldukları sonucunu çıkarmak gerekir. Dipnot 1. Adı geçen eser sayfa 97. Fraser'in bu dikkate değer kanıtlamalarını ben de şunu ekleyebilirim ki, psikanaliz deneyleri insanoğlunda ensest cinsinden ilişkilere karşı doğuştan bir nefretin varlığını imkan bulunmadığını ispatlıyor. Tam tersine ergin insanın ilk cinsel isteklerinin daima ensest niteliğinde olduğunu ve bastırılan bu arzuların ileride nevroz olaylarının belirleyici nedenleri olarak çok önemli bir rol oynadıklarını gösteriyor bu deneyler. Bu durumda ensest korkusunu doğuştan var olan bir içgüdü olarak gören anlayışı bırakmak gerekiyor. Birçok taraftarları olan bir başka ensest yasağı anlayışı içinde durum aynıdır. Bu anlayışa göre ilkel kavimler kandaş evliliklerin kuşağın üremesi bakımından gösterdiği tehlikeleri erkenden fark ettikleri için tam bir bilgi ve bilinçle ensesti yasaklamışlardır. Bu açıklama denemesine karşı birçok itirazlar ileri sürülmüştür. Dipnot 1. Bakınız Durkheim. La Prohibition de Incest. Annie Psychology 1. 1896-1897. Birincisi kandaşlığın ırkın nitelikleri üzerindeki etkilerini gösteren verileri ancak evcil hayvanların kullanılmasına dayanan bir ekonomi sağlayabilirken, ensest yasağı böyle bir ekonomiden çok daha öncelere uzanır. Kaldı ki bu etkilerin zararlı nitelikte olduğu günümüzde bile henüz kabul edilmiş olmaktan uzaktır ve hele insan söz konusu olduğunda ispatlanması çok güçtür. İkincisi günümüz ilkel insanları hakkında bütün bildiklerimiz bunların en eski atalarının gelecek kuşakları kandaş birleşmelerin zararlı etkilerinden korumak kaygısıyla hareket etmiş oldukları varsayımını pek gerçeğe uygun gibi göstermemektedir. Her türlü öngörü gücünden yoksun, ancak günü gününe yaşayan bu insanların çağdaş uygarlık hayatımızda bile pek göz önünde tutulmayan bazı hijyenik ve öjenik nedenlerle hareket ettiklerini söylemek gülünç sayılabilecek bir gerçektir. Dipnot 2. Darwin ilkel insanlar için şöyle der: onlar soylarının ileride başına gelebilecek uzak kötülükleri önceden görebilecek güçte değildirler. Nihayet yine itiraz olarak bizim modern toplumlarımızda enseste karşı beslenen derin nefreti açıklamak için kandaş birleşmelerin yasaklanmasını hijyenik ve tamamen pratik bir takım nedenlere bağlamanın yeterli olmadığı söylenebilir. Başka bir yerde de göstermiş olduğum gibi bu ensest korkusu hala varlığını koruyan ilkel kavimlerde, uygar kavimlerde olduğundan çok daha canlı ve güçlüdür. Dipnot 3, bakınız bölüm 1. Ensest korkusunu açıklamak için de sosyolojik, biyolojik ve psikolojik nedenler, psikolojik etkenler ancak biyolojik güçlerin bir görünüş tarzı olmak üzere arasında bir seçme yapmamız gerektiği düşünülebilirse de analizin sonunda Frazer'in şu itirafına katılmak zorunda kaldığımızı görürüz. Ne ensest korkusunun kaynağını biliyoruz, ne de hatta onu ne yönde araştırmamız gerektiğini. Muammanın çözümü için şimdiye kadar öne sürülen çarelerin hiçbiri bizce doyurucu değildir. Dipnot 1. Böylece egzogaminin ve dolayısıyla ensest yasasının, çünkü egzogami ensesti önlemek amacıyla kurulmuştur, nihai kaynağı her zamankinden daha karanlık bir problem olarak kalmaktadır. Totem and Exog 1, sayfa 165. Ensestin kaynağı hakkında son bir açıklama denemesini daha anmam gerekiyor. Bu deneme, şimdiye kadar üzerinde durduklarımızdan tamamen farklı olup tarihsel diyebileceğimiz bir niteliktedir. Bu açıklama denemesi, C.H. Darwin'in insanlığın ilkel toplumsal durumu hakkındaki bir varsayımına dayanıyor. Darwin, yüksek maymunların yaşama alışkanlıklarına bakarak insanın da başlangıçta küçük sürüler halinde yaşadığı ve bu küçük sürülerin içinde en yaşlı ve en güçlü erkeğin kıskançlık duygularının cinsel çıfıtlığı önlediği sonucuna varmıştı. Birçoğu, rakiplerine karşı kolayca mücadele edebilmek için bazı özel organlarla bile donatılmış bulunan bütün memeli hayvanların kıskançlık duyguları hakkında bildiklerimize bakarak doğada genel bir cinsel çıfıtlığın son derece az muhtemel bir şey olduğu sonucunu çıkarabiliriz. Zamanın akışında uzunca bir süre geriye doğru giderek insanların alışkanlıkları hakkında şimdikilere kıyasla bir yargıda bulunacak olursak en gerçeğe benzer sonuç şu olur. İnsanlar ilk başta küçük topluluklar halinde yaşıyorlardı. Her erkeğin genellikle bir karısı, bazen de eğer güçlü ise birden fazla karısı bulunuyor ve o bunları başka erkeklere karşı kıskançlıkla koruyordu. Ya da o sosyal bir hayvan olmaksızın tıpkı goril gibi yalnız kendisine ait birkaç kadınla birlikte tek başına yaşamış da olabilir. Nitekim bütün yerliler ittifakla bir goril topluluğu içinde daima ancak bir tek yetişkin erkek görüldüğünü söylüyorlar. Genç bir erkek goril büyüdüğü zaman öbür erkek gorillerle hakimiyet mücadelesine girişir ve en kuvvetli olan bütün rakiplerini öldürdükten sonra ya da kovduktan sonra cemaatin başına geçer. Dr. Savage, In Boston Journal of History 5, 1845-47. Bu şekilde kovulan, orada serserice dolaşıp duran genç erkekler sonunda kendilerine bir dişi bulmayı başarınca, bu sefer de onlar tek ve aynı bir ailenin kandaş üyeleri arasında fazla sıkı fıkı beraberlikleri engellemeyi bir görev edineceklerdir. Dipnot 1. Abstammung des Menschen. A. Karus'un Almanca çevirisi. 2. Bölüm 20. Sayfa 341. Darwin'in ilkel sürüde varlığını ileri sürdüğü bu şartların pratikte egzogaminin gelişmesini kolaylaştırmaktan geri kalamayacağını ilk anlayan sanırım Atkinson olmuştur. Dipnot 2. Primal Law, Londra 1903. Bakınız A. Lang, Social Origins. Sürüden kovulanlardan her biri içinde şefin kıskançlık duygularına dayanan bir cinsel ilişkiler yasağı bulunan başka bir benzer sürü kurabilir. Böylece zamanla bu şartlar halen bilinçli bir yasa şeklinde var olan bir kuralı doğurmuştur. Aynı bir sürünün üyeleri arasında cinsel ilişki olamaz. Totemizmin ortaya çıkmasından sonra bu kural değişip şu şekli almıştır. Aynı totem topluluğu içinde cinsel ilişki olamaz. Ağlak egzogaminin bir yoldan açıklanışına katılıyor. Ama aynı eserinde egzogamiyi totem yasalarının bir sonucu olarak gören başka bir teoriye, Durkheim'ın teorisine de taraftar görünüyor. Dipnot 3. Secret of the Totem. Sayfa 114-143. Bu iki görüş tarzını uzlaştırmak kolay değil çünkü birincisine göre egzogami totemizmden önce var olduğu halde ikincisine göre totemizmin bir sonucudur. Dipnot 1. Eğer egzogaminin Darwin teorisindeki gibi totem inançları pratikte yasal bir müeyyide getirmeden önce gerçekten var olduğu doğru ise işimiz nispeten kolaylaşmış demektir. Bu takdirde pratikteki ilk kural kıskanç efendinin koyduğu kural olur. Hiçbir erkek benim çevremdeki kadınlara el süremez ve bu kural ergenlik çağına gelen erkeklerin kovulmasıyla pekiştirilir. Bu kural zamanla alışkanlık haline gelerek bu şekli alacaktır. Grup içinde evlenme olamaz. Bundan sonra lokal grupların hayvan adları aldıklarını farz edelim. Bu takdirde kural şöyle olur. Aynı hayvanın adını taşıyan grup içinden evlenme olamaz. Erkek ve dişi çulluk kuşları aralarında evlenemezler. Fakat ilkel gruplar egzogamik olmasalardı bile lokal gruplarca benimsenen hayvan, bitki ve benzer adları bir takım totemik tabuların ve mitosların doğmasına yol açınca egzogamik olmak zorunda kalacaklardı. Secret of the Totem, sayfa 143. Bu alıntıda bazı sözlerin altı tarafından çizilmiştir. Bununla birlikte Lang aynı konudaki bir travayında Folklore, Aralık 1911, egzogamiyi genel totemik tabunun sonucu olarak görmekten vazgeçtiğini bildiriyor. 3. Bu koyu karanlığı yaratan biricik ışığı bize psikanalitik deneyler sağlıyor. Çocuğun hayvanlar karşısındaki tavrı ilkel insanınkiyle birçok benzerlikler göstermektedir. Hayvanlar dünyasının bütün temsilcileriyle kendisi arasına kesin bir ayrım çizgisi çeken uygar yetişkin insanın bu kendini beğenmişlik duygusundan çocukta eser yoktur. O hiç tereddütsüz hayvanı kendi eşiti olarak görür. İhtiyaçlarını candan bir samimiyetle açığa vuruşu ile kendisini şüphesiz daha esrarlı bulduğu yetişkin insandan çok hayvana daha yakın bulur. Çocukla hayvan arasında mevcut bu mükemmel uyumda bazen garip bir aksaklık görülür. Çocuk birdenbire bazı hayvanlardan korkmaya, onlara dokunmaktan ve hatta belli bir türden bütün hayvanların görüntüsünden kaçınmaya başlar. Böylece zoofobi adı verilen bir klinik tablo ortaya çıkar. Bu yaşta en sık rastlanan psikoneurotik rahatsızlıklardan biri, belki de bu tür bir rahatsızlığın erken beliren bir şeklidir. Söz konusu fobi genellikle çocuğun o vakte kadar en fazla ilgi gösterdiği hayvanlar üzerinde toplanır ve şu ya da bu özel hayvanla hiçbir ilgisi yoktur. Fobi konusu olarak seçilebilecek hayvanlar şehirlerde pek fazla değildir. Atlar, köpekler, kediler, daha seyrek olarak kuşlar ve çoğu kerede hamam böceği, kelebek gibi pek çok küçük hayvanlar fobi konusu olabilir.